Ayrım 23. Ferit'in açıklamasını dinledikten sonra "Neden karınızı ayrı bir vagonda seyahat ettiriyordunuz?" diye sordu istasyon şefi. "Karım hamile. Onun birinci mevkide seyahat etmesini istedim. Her vagonda birinci mevki var. Ama size söylediğim gibi bizimki özel bir vagon. Fransa'dan vatana dönmek isteyen Türkleri taşıyor. Kompartmanlar kalabalık." "Neden dönüyor bu Türkler böyle bir vagona tıkışarak? Paris'te yaşamak varken mesela?" "Alaylıydı sesi adamın. Savaştan kaçıyorlar. Fransa'da çatışma yok. Savaş içinde olduğumuzu kabul etmiyor musunuz?" "Elbette ediyorum ama Fransa savaşmıyor. Savaş bu her şef. Ateş her an bir başka yere sıçrayabilir. Sizin vatanınıza da sıçrayabilir. Biz tarafsızız. Bu durumu korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Müttefiklerin baskısına rağmen." "Yok canım." "Evet. Almanya'ya krom satıyoruz mesela. İngiltere'nin hiç hoşuna gitmese de satıyoruz." "Konuyu dağıtmayın. Karınızı birinci mevkide oturtmak istediğinizi söylediniz. Ama onun vagonunda tıklım tıkış. Bunu önceden bilemezdim değil mi? Kimler var bu özel vagonda bakalım? Yahudiler mi?" "Çoğu Müslüman Türk. Birkaç kişi de Yahudi ve Hristiyan. Ama onlar da doğma büyüme Türk." "Öyle mi?" dedi de Alman. Dudağının ucunda müstehzi bir gülümsemeyle. "Her şef, Türkiye'nin savaşa bulaşmamak için mücadele verdiği bu günlerde herhalde Yahudiler için vagon tesis edeceğini düşünmüyorsunuz. Bizim dilimizde bir tabir vardır. Buna kargalar bile güler deriz." Bir kahkaha patlattı Alman. Hoşuna gitmişti benzetme. Almanca konuştukları için ne dediklerini anlamadan endişe içinde oturuyordu kocasının yanında Evelin. "O tek Türk, Yahudi'ye alıkoyacak olursam Türkiye ses çıkarmaz herhalde." "Ha, bakın, orada yanılıyorsunuz işte. Fransa'da bile çalışma kamplarından geri aldı vatandaşlarını. Öyle bir şey yapılacak olursanız tabii karar size ait. Berlin sefaretine başvurmak zorunda kalırım. Oradan birileri gelir, hükümetler devreye girer, yazışmalar başlar. İş çözülünceye kadar günlerce beklemek zorunda kalırız. Sizin bir hattınızı da işgal etmiş oluruz. Bir iki kişi uğruna. Yoksa bana sorsanız buyurun hepsini alın." "Yahudilere vagon tesis etmezler diyen siz değilsiniz galiba. Yani şimdi birkaç Yahudi için mi bu kadar eziyete girerler? Bu bir prestij meselesidir bayım. Laik devlet olduğumuz için anayasamızın hükümlerinin arasında durmamız lazım dünyaya karşı. Ama Yahudiler için vagon yollamak ayrı bir mesele. Kimse Türkleri suçlayamaz vagon yollamıyorlar diye, öyle değil mi?" "Ağzınız iyi laf yapıyor. Karınız hamile ve evraklarınız muntazam olduğu için sizi bırakıyorum. Yalnız bir daha böyle tren halkını ve istasyon personelini rahatsız edecek davranışlar istemem sınırlarımın içinde. Alın karınızı yanı başınıza oturtun." Ferit ve Evelin el ele çıktılar binadan. İstasyonun ta girişinde uzakta duran ay yıldızlı vagona doğru yürüdüler. "Bana gerçeği neden söylemedin Ferit?" diye sordu Evelin. "Seni tehlikeye atmak istemedim." "Türkiye'den Türkler için yollanan bir vagonda seyahat etmem neden tehlikeli olsun?" "Mesele bundan ibaret değil. Türk olmadıkları halde Türk pasaportlu insanlar var vagonda. Anlaşılacak olursa seninle vagonda olmanı istemedim." "Hata ettin," dedi Evelin. Aynı anda iki duyguyu birden hissedebilmesine şaşıyordu. Hem büyük bir rahatlama duygusu hem de derin bir korku. İstasyonun asfalt zemini bitince rayların kargaşası başladı. Karanlıkta birbirlerine tutunarak düşe kalka ilerlediler uzakta görünen solgun ve sarı ışığa doğru. Vagonun bütün pencerelerinden salkım salkım insanlar sarkıyordu. Ferit ve Evelin'i görünce bir alkış koptu. Şaşırdı Evelin. Kapının yanında duran memur, "Hanımın bileti var mı bu vagon için?" diye sordum. "Sana ne be, bu benim memleketimin vagonu." Demek geçtiyse de en kibar sesiyle, "Ta İstanbul'a kadar ödenmiş bileti var. Buyurun bakın," dedi Ferit bileti uzatarak. "Yer var mı içeride?" "Benim kucağımda oturacak," dedi Ferit. Göz kırptı adama. Trene bindiler. Servaların kompartmanın önünden geçerlerken, "Karımla birlikte kurtuluşumuzun şerefine ben de bir konser isterim Monsieur Asseo," dedi Ferit. "Haberiniz olsun." Ay yıldızlı vagon ancak ertesi sabah yola çıkabildi. Bükreş'e kadar giden bir yük trenine bağlanmışlardı. Bu yüzden daha yavaş ama istasyonlarda hiç durmadan gideceklerdi. Hiç durmadan gitme fikri içlerini rahatlattı. Yollarda trenleri durdurarak arama yapan SS'lere rağmen kontrol belli bir ölçüde azalıyordu. Leipzig'den Praga, Bratislava'dan geçerek Budapeşte'ye, sonra da Bükreş'e varacaklardı. Bükreş'te Köstence'ye gidecek olanlar inecek, vagonda kalanlar başka bir lokomotife bağlanmak için bekleyeceklerdi. Beklemek, kaçmak. Saklanmak ve yine beklemek. bir başka gidiş, bir başka kaçış için. Durup dinlenmeden gitmek, gitmek, gitmek. Dünyanın dört bir köşesine savrulmak, dünyanın dört bir köşesinde barınabilmek, tutunabilmek, başarabilmek için çabalamak. Hiç durmadan, dinlenmeden, çılgınca çalışmak. Sonra yine sökülmek, kök salmaya başlanmış topraklardan ve yine gitmek. Vatansız olmanın bedeli, vatansız bir ırka mensup olmanın değişmez kaderiydi bu. Yaşlı Asya'nın gözleri kapalıydı. Kompartımandakiler onun uyuduğunu zannediyorlardı ama o sadece düşünüyordu. Ana vatanına komşu topraklardan geçiyordu tren. 12 yaşından sonra bir daha ayak basmadığı vatanına. Polonya doğumluydu Lek. 10 yaşındayken babasını kaybetmişti. Annesi sekreter olarak çalıştığı şirkette bir Alman mühendisle tanışmıştı. Evlenip Almanya'ya gitmişlerdi. Lek'i de yanlarına alarak. İyi davranmıştı Lek'e üvey babası. Onun müziğe olan yeteneğini görünce Salzburg'daki müzik akademisine yollamıştı üvey oğlunu. Çok çalışmıştı Lek, üvey babasına mahcup olmamak için. En büyük hayali ileride bir gün Viyana Filarmoni Orkestrası'nda baş kemancı olmaktı. Annesi kardeşini doğurduğunda 15 yaşındaydı. Lek kıskanmamış, aksine çok sevmişti kardeşini. Kardeşi okul çağına gelip de üstün bir zekaya sahip olduğunun anlaşıldığı günlerde kalp krizinden ölüvermişti üvey babası. Tıpkı kendi babası gibi, aniden. Cenazenin kaldırıldığı gün eve döndüklerinde annesi Lek'in yüzünü ellerinin arasına almış, gözlerinin içine bakarak ''Bundan böyle kardeşinin babası sensin oğlum, onu sana emanet ediyorum.'' demişti. ''Üvey baban nasıl kayırdıysa seni, kardeşini kayırmak da senin görevin.'' Lek tanınmış bir orkestrada baş kemancı olma hayalinin üzerine bir bardak su içmiş, para getirecek yerlerde keman çalmaya başlamıştı. Hiç durmadan keman çalmıştı. Kardeşi orta öğrenimini en itibarlı okullarda tamamlasın diye. Keman çalmıştı. Yaz okulları, keman çalmıştı. Özel kurslar, keman çalmıştı. Üniversite. Hep keman çalmıştı Lek. Hiç evlenmemişti, çocukları olmamıştı. Gocunmamıştı bundan dolayı. Onun çocuğu kardeşiydi. 20'li yaşlarından beri. Kardeşinin başarısı onun başarısı, sevinci onun sevinciydi. Kardeşi lisansüstü eğitimini kendi kazandığı burslarla yapmıştı Amerika'da. Orada yerleşeceği beklenirken Almanya'ya geri dönmüştü. Memleketine faydalı olmak için. Evlenmiş, çoluğa çocuğa karışmıştı. Sonra iyi, hayırlı, umurlu günler görmüşlerdi hep birlikte. Kardeşi mesleğini doğruya yükselmişti. Ünlüydü, başarılıydı. Parası gibi akıyordu. Lekin onun uğruna yaptığı fedakarlık boşa gitmemişti ama kendi rüyasını gerçekleştirmekte geç kalmıştı. Yine de pişman değildi. Gençliğini, yeteneğini ve hayallerini kardeşinin uğruna heba ettiğini. Hitler gelene kadar mutlu ve huzurlu yaşamışlardı hep birlikte. Sonrası bir cehennemdi. Önce Belçika'ya kaçmışlardı. Belçika'nın işgali sırasında kardeşi oğlunu sokak çatışmalarında kaybedince Fransa'ya kaçmışlardı. Paris'te bir üniversiteden teklif almıştı kardeşi. Önemli bir kürsüde ders vermek için. Yerleşmişler ve alışmışlardı Paris'e. Hitler oraya da gelene kadar. Sonra daha güneye kaçmışlardı. Daha güneye, daha güneye. Kardeşinin oğlunun ölümünden beri hasta olan karısını bu kaçışlarda yitirmişlerdi. Yahudi ırkının sonu gelmeyen kaçışıydı bu. 5000 yıllık kaçış. Almanlar her yerdeydiler artık. Duman gibi sızıyorlardı ülkelere. Hollanda'da, Belçika'da, Polonya'da, Fransa'da, Çekoslovakya'da, Avusturya'da, Macaristan'da. Onlardan kurtuluş yoktu. Bütün organlara sıçrayan habis bir kanser gibi yayılıyorlardı dünyaya ve yine kaçıyordu insanlar. Uyduruk isimlerle, sahte pasaportlarla kaçıyorlardı. Lek artık çok yorgun ve kederli bedenini dinlendirmek istiyordu. Huzurlu bir toprağın altında. Alman askerlerinin, SS subaylarının, Gestapo'nun işbirlikçilerinin olmadığı, onlardan çok uzakta, vaat edilen topraklarda uyumak istiyordu. Kendi öz toprağında, kutsal kitabının yazdığı. Vagona 4 SS subayı bindiğinde düşünmekten yorulduğu için başı arkaya kaykılmış, uyuyakalmıştı Asseo. Rafael ve Ferit'in SS'lerle tartışmasını bu yüzden duymadı. Burası özel bir vagondur ve her yer tıklım tıkış dolu gördüğünüz gibi diye ısrar ettiyse de Ferit sonunda onlara yer açmak zorunda kaldı. Askerler Bükreş'e götürmekte oldukları savaş malzemelerinin bekçiliğini yapıyorlardı ve yük vagonuna takılmış bir başka lüks vagonda rahatça oturup ayaklarını da karşı koltuklara uzatarak uyuyacaklardı biraz. Monsieur Asseo gözlerini açtığında sabah olmuştu. Berlin'den beri akraba kadar yakın saydığı kompartman arkadaşlarının arasında ve o birliktelik duygusunun güvenli sıcaklığında uyanmaktan mutluluk duydu. İstanbul üzerinden Filistin'e ulaşmanın yollarını aramaya gidiyordu. Vaat edilen topraklarda ölmek için. Ana vatanı Nazi işgalinde olduğundan ata toprağında ölmek istemişti. Ama şimdi bir başka arzu filizleniyordu yüreğinde. Bu trende dost yüzler arasında keşke sonsuza kadar gideydi böyle. Hiç durmadan bir uzun siyah beşikte sallanır gibi tıngır mıngır. Yine tarifsiz güzel bir doğanın içinden akıyorlardı. Kerpiç evleriyle şipşirin köyler, bostanlar, ineklerinin yayılıp geviş getirdiği çayırlar, kuleli kiliseleriyle kasabalar, akarsuların yardığı dağlar, yemyeşil vadiler geçiyordu pencerelerin önünden. İnsanların birbirlerine sevgi mesajları karalayıp postalayı verdikleri, uzakları yakınlaştıran kartpostal manzaralarının içinden geçiyorlardı. Fazıl Samuel'le oynarken neşeli çığlıklar atıyordum. Kadınlar yine sepetlerini indiriyor, peynir, reçel, turşu, soğuk et ve meyve çıkarıp ikram ediyorlardı. Siegfried tavla oynuyordu Marcel'la. Tren gidiyordu. Tren değişik yaşamları, değişik resimlerin arasından geçire geçire ve sallana sallana gidiyordu. Sadece bir coğrafyadan değil, hayatın içinden de geçerek gidiyordu ve yolcularını başka ülkeli olduğu kadar başka yaşamlara da taşıyordu. Kompartman yolcuları sohbet sırasında Monsieur Asseon'un ve Samuel ile kardeşinin Filistin'e devam edeceklerini öğrenmişlerdi. Margaret şansını İstanbul'da denemeye karar vermişti. Bu çılgınlık sona ererse bir gün geri dönmek için vatanına yakın olmak istiyordu. Marcel ve Constance Amerika'ya gitmeyi başarana kadar İstanbul'da kalacaklardı. Amerikan konsolosluğunda onlara yardım edebilecek dostları vardı. Ona güvenerek çıkmışlardı bu seyahate. David'in yolculuğu İstanbul'a kadardı. Selva ve Rafa'nınki gibi. Yamasio Cohen, Siegfried hiçbir şey söylememişti bu konuda. Sizin hedefiniz neresi sorusunu gidiyoruz işte diyerek geçiştirmişti. Çünkü her an Gestapo'nun treni durdurup onu tanıması ve Almanya'ya geri götürmesi korkusu içinde yaşıyordu. Almanların eline düşerse Tanrı'nın ona bahşettiği zekayı ve yaratıcılığı, dehşetin ve ölümün emrine vermek için kullanacaklar, soydaşlarını yok edecek projelerde çalıştıracaklardı onu. Siegfried de binlerce soydaşı gibi önce kürsüsünü, sonra servetini, sonra ailesini kaybetmişti bu mahşerde. En son da adını. Eline tutuşturulan pasaportta ilk kez gördüğü ve bir türlü ısınamadığı yeni adıyla kaçıyordu şimdi. Nereye gidiyorsunuz sorusuna cevap veremeden. Belki de ölüme gidiyorum dememek için. Yakalanırsa hayatını yakalandığı anda bitirmeye karar vermiş ve bunun için tedbirini almıştı. Ama kurtulacak olursa, İstanbul'a varabilirse bir vaadini yerine getirecekti önce. Çok aziz olan birine verdiği ve kutsal saydığı vaadini. O vaadi yerine getirdikten sonra belki sunabilirdi tekrar zekasına, birikimini ve buluşlarını insanlığın hizmetine. Tren gidiyordu. Meşe ve kayın ağaçlarının birbirine karıştığı ormanlara değerek, yüksek imaçları birleştiren dar köprülerden akarak, dağlardan yuvarlanmış kayalara sürtünerek, derin vadilerden geçerek. Akşam oldu. Kompartman sakinleri yumuşak hareketlerle indirdikleri sepetlerinden iyice azalmış gıdalarını döktüler ortaya yine. David'in rahenet şaraplarından birini açtılar. Kırmızı kalmadı mı diye sordu Marcel. Kırmızılar bitti monşer. Beyazlara kaldık. Saat hesabında bir aksilik daha olursa yemeklerimizi şarapsız yemek zorunda kalacağız dedi David. Yemeklerimizi mi? Sen buna yemek mi diyorsun? Bir çatı kirişinin arkasına sinip 12 gün saklanmış birisi için bu bir ziyafet dedi Monsieur Asseo. Marcel utandı. Mahalleden mahalleye evden eve kaçmışlardı Constance ile. Ama karanlık ve daracık bir çatı aralığında saklanmak zorunda kalmadıkları için şanslıydılar. Sepetlerde arta kalan kurumuş kekleri, bir lokma peynire katık ettikleri, bayatlamış ekmekleri bulabildikleri için de. Kuru gıda almaktan herkes gibi kabız olmuştu Fazıl. Ama çocuk sıkıntısını sessizce çekmiyor, sık sık ağlıyordu. Bir köyden geçecek olursa yolumuz duralım da biraz taze sebze ve meyve alalım. Olur mu demiştik Selva kocasına. Ispanak pişireceğini söyleme sakın. Rafa alay etme. Salata, taze yumurta, domates alabiliriz. Müsaade ederler mi askerler? Neden etmesinler? Onlara da ikram ederiz. Bir konuşayım bakayım içlerinden biriyle. Şu esmer olanı daha bir lider havasında sanki. Onu sorayım dedi Rafa. Tren gidiyordu. Artık iyice yorgun ve bıkkın yolcularını sarsalayarak. Bulutlar epey alçalmıştı. Yağmur yağacak galiba dedi Margaret. Karardı hava. Hava yağmurdan dolayı değil, akşam olduğu için karardı, dedi David. Ah ne iyi, yine akşam oluyor. Bir gün daha geçti sayılır, dedi Selva. 9 günden beri yollardaydılar. Kimi yerde saatlerce beklemiş, kimi yerde gecelemiş, istikametlerinden sapıp güneye doğru inmiş, tekrar kuzeye yönelmiş, yine güneye dönmüşler. Bazen de lokomotif değiştirmişlerdi. Bir sonraki duraklarının neresi olacağını ve kaç saat süreceğini hiç bilemeden ama bir kaplumbağanın yavaş ve emin adımlarıyla yaklaşıyorlardı menzillerine. Biliyor musunuz, demişti David, bu yolculuk kölebe oynar gibi. Gözlerinizi bağlıyorlar, gidiyoruz, gidiyoruz. Sonra bir açıyoruz göz babımızı, hiç aklımızda olmayan bir şehre ve kasabaya gelmişiz. Haydi herkese hayırlı geceler, demişti Asseo, tavanın kapağını kapatırken. Bakalım sabah nerede uyanacağız? Bükreş'e çok yaklaştık. Yoldan sapmadan gidersek sabah Bulgar hududundan girmiş oluruz. Allah'ım bitiyor. Eziyet bitiyor. Çok umutlu olma, Selva, demişti Margot. Bir akşam ertesi gün Leipzig'te uyanacağız diye yattık. Kendimizi nerede bulduk? Ama Margot, Romanya'da uyanacağız diye yatıp da kalktığımızda hala Macaristan'da olduğumuzu görünce sevincinden ağlamıştın. Unuttun mu? Macaristan'a dönme ihtimalimiz olmadığına göre dua edelim bir an önce hayırlısıyla bitsin bu, dedi Monsieur Asseo eliyle sol böğrünü tutarak. Siegfried fırladı yerinden. Yukarıdan indirdiği el çantasından bazı ilaçlar çıkarttı. Nedir onlar, diye sordu Margot. Benim de böyle sıkıntılarım oluyor da. Su var mı su? Yarım bardak suya birkaç damla ilaç damlatıp içirdi arkadaşına. Şöyle uzansanız Monsieur Asseo, ben çocukları kaldırırım oradan, dedi Selva. Sakın ha, ben iyiyim. Şurama bir gaz girdi çıktı. Hepsi o. Onun gazı yüreğine girdi çıktı. Benimki çıkmaya kalkarsa fena olur, dedi David Marcel'in kulağına. Tuvalete girilir gibi değildi artık. Bir an önce varsak yerimize. Hepimizin burasına geldi, dedi Marcel. Selva'nın ısrarıyla Asya'nın bacaklarını Perla ve Samuel'in kucağına uzatıp yatırdılar onu. Başı arkadaşının dizlerindeydi. Sen endişelenmeden rahat rahat uyu. Bir ağrı daha girerse ben hazırlıklıyım. İlaç cebimde, dedi Siegfried. Yolcular neşeleri kaçmış olarak girdiler gecenin lacivert karanlığına. Trenin sarsıntısında omuz omuza sağlanarak uykuya daldılar. Gecenin ortasında içinde bir sıkıntıyla uyandı Constance. Hafif horultu seslerinden başka çıt çıtmıyordu kompartımanda. Yolcular tıngır mıngır gidiyorlardı rüyaların içinde. Kocasının ayaklarının üstünden atlayarak ve mümkün olduğu kadar sessiz olmaya çalışarak dışarı süzüldü. Şimdi herkes uykudayken ve tuvaletin önünde kimse kuyrukta beklemiyorken tuvalete yürüdü, içeri girdi. Suyu açıp başını bir müddet tıp tıp damlayan ve tenike pası kokan suyun altına tuttu. İşini gördü, elini ve yüzünü yıkadı. Yüzünden sular damlayarak çıktı. Koridor karanlıktı. Pencereden kavun sarısı bir ay gözüküyordu gökte. Çok azı ısırılmış, yüz yuvarlak taze bir ekmek gibi. Ah, nasıl özlemişti sıcak bir ekmeğe dişlerini geçirmeyi. Hava almak için camı açmayı denedi ama içeriye buz gibi rüzgar dolunca kapattı hemen. Alnını serin cama dayadı. Ay ışığının silüetlerini belirlediği simsiyah gölgeler gibi duran dağların kimi sivri, kimi yassı geçişlerini seyretti önünden. Ne hoş, dedi kendi kendine. Ben duruyorum, tabiat önümde resmi geçit yapıyor. Vagonun sıcağı bedenine sinmiş gibi yanıyordu avuç içleri. Kollarını yukarı kaldırıp cama dayadı. O nemli soğuğu hissetmek için. Bir süre gitti öyle. Sonra derin bir nefes duydu arkasında. Bir çift el kalçalarını tuttu. Biri kendi gövdesini yasladı ona. Marcel, dedi. Ah Marcel. Başını çevirmek istediğinde Marcel bir eliyle başına, diğer eliyle yukarıda camın üzerine birleştirdiği ellerini tuttu. Özlemişti kocasını Constance. Onun ensesini öpmesini, dilinin boynunda dolaşmasını, sıcak nefesinin saçlarının arasında gezinmesi hoşuna gitti. Daha ileri gidince itiraz etti. Marcel yapma, olmaz burada. Lütfen yapma. Bir tuvalete falan çıkar. Marcel diziyle eteğini kaldırdı. İyice bandı karısına. Marcel hem dursun hem de durmasın istiyordu Constance. Ya bir görürse, ya biri çıkarsa koridora. Yapma dedim sana. Ama içinden yap diyordu. Hiç durma. Ne olur durma. Marcel de onu indirmek için ellerini bıraktığında ona doğru dönmek isteyince hoyratça itildi başı. Cama doğru. Tanrım, tanrım. Bu Marcel değil, kocam değil bu. Şimdi çılgın bir mücadele başladı camın önünde. Adam bir eliyle kafasını tutarken diğeriyle bağırmaması için ağzını kapatıyordu sımsıkı. Ağzını örten eli ısırmaya denedi, beceremedi. Donu dizlerindeydi ve düğmeleri çözüktü adamın. Demek daha önceden hazırlıklı gelmişti. Tanrım. Tüm gücüyle bağırdı boğuk bir ağ sesi kayboldu gitti trenin gürültüsünde. Kalçalarını bir yandan bir yana sallayarak kurtulmaya çalışıyordu adamdan ve giderek tükeniyordu gücü. David bir hücreydi. Samanların üzerinde ayak kokularının içinde yatıyordu. Hiç ışık sızmıyordu içeriye. Kapkaranlıktaydı. Tıpkı ağıla takılıp kapatılmış bir hayvan gibi karanlıkta. Nem ve tezek kokan samanların üzerinde. Açtı gözlerini David. Bir duvar gibi yoğundu karanlık. Yerinden fırladı ve Fazla'nın yerde duran trenine takılıp Selva'nın üzerine düştü. Ay, ah Selva, pardon, pardon, dışarı çıkmak istedim de göremedim. Şş, çocuk uyuyor, herkes uyuyor. Tamam, zarar yok. David el yordamıyla kapıyı bulup dışarı attı kendini. Derin bir nefes aldı. Pencereyi açacaktı soğuk hava uyandırsın, iyice kendine getirsin ve kurtarsın diye onu gördüğü kabustan. Pencereye doğru yürüdü. Ah, o da ne bir ses, inildiyordu biri yoksa. Gülümsedi kendi kendine. İnsanoğlu bu. Canı çektiği zaman tren filan tanır mı hiç? Tam kompartımana geri dönecekken fark etti. Bu öyle bir inleme değildi. Yardım edin. Yardım, yar. Boğuk çıkıyordu kadının sesi. Sesin geldiği yere doğru seyirtti. Camlardan vuran ay ışığında iri yarı birinin koşarak uzaklaştığını gördü. Peşinden giderken ayağı bir şeye takıldı. Bir kadın vardı yerde. Çömeldi yanına. Aman Allah'ım, Constance. Pencerenin dibine büzülmüş, bacaklarına karnına çekmiş, kollarıyla dizlerini sarmış, tir tir titriyordu Constance. Ne oldu? Constance ağlayarak konuşmaya çalıştı. Ama ne söylediğini anlayamadı David. Demin kaçan adam seni rahatsız mı etti? Constance evet anlamında başını salladı. Kimdi, tanıyor musun? Yine başıyla hayır işareti yaptı Constance. Hıçkırarak ağlıyordu şimdi. David sarıldı ona, saçlarını okşadı. Geçti, geçti. Güzelim, haydi kendine gel. Gel gidip yüzünü yıkayalım. Haydi sus, ağlama. Bir ses duydular. David kollarındaki Constance'la birlikte döndü sesi doğru. Marcel tepelerinde durmuş, hayretle onlara bakıyordu. Tren gidiyordu. Kompartımandakiler teker teker uyanmışlardı yeni bir güne. Constance hariç. O dizlerini karnına çekmiş, üstüne parde süsünü örtmüş, uyuyordu pencerenin kenarında. Asseo iyi hissediyordu bu sabah kendini. Ama Marcel iyi hissetmiyordu bu sefer de. Sık sık tuvalete gidip geliyor ve koridorda dolanıyordu sigara içerek. Siegfried sessizdi her zamanki gibi. David de sessizdi nedense. Selva ve Margot yeni sepetleri indirip kahvaltı hazırladılar. Termosun dibinde kalmış acı kahve, bir gün önce köylülerden aldıkları katı yumurtalar, köy ekmeği, bal. Monsieur Asseo, bu kahvaltıyı kaçırmayın. Bal harika dedi Selva. Mis gibi çiçek kokuyor. Siz de mis gibi çiçek kokuyorsunuz madam ve bal gibi tatlısınız. Kulak diplerine kadar kızardı Selva. Adam 80'ine yakın olduğu halde. Kim bilir, belki o kadar yaşlı değildi. Zor hayat şartları, ıstırap, insanı zamanından evvel çökertiyordu. Ferit, Evelyn ile birlikte ziyarete geldi kompartımana. Berlin'deki geceyi yaşamamış olsalardı, Selva ve Margaret'la sohbet etsin diye bu kompartımana yerleştirirdi karısını. Ama istasyondaki olaydan sonra Evelyn ayrılmıyordu Ferit'ten. Onlar içeri girince David yerinden kalktı. Siz benim yerime buyurun madam diyerek yer verdi Evelyn'e. Ben de gider sizin yerinize otururum. İstediğiniz kadar kalın, sohbet edin burada. Bir dakika David, bir diyeceğim var, bekle dedi Ferit. Bükreş'e yaklaşmaktayız. Orada çözülüyoruz bu katardan. Tekrar bir yolcu treninin lokomotifine bağlanacakmışız. İstasyonda inmek isteyenlere duyuruyorum. Bir saate yakın bir molamız olacak. İyi, bulabilirsem şırap alırım dedi David. İçkiye ihtiyacım var. Sahi sen pek sinirlisin bugün dedi Margaret. Yetti değil mi David? Artık hepimiz inmek istiyoruz bu trenden. Hem de nasıl? Koridorda Evelyn'in yerine oturmaya giderken Marcel ile karşılaştım. Bir dakika durur musun? Ne var? Yani nasıl görememiş olduğunu anlayamıyorum. Marcel 100 kere söyledim sana. Karanlıktı. Kaçarken arkasından gördüm sadece. Ne renkti giysisi? Üniformalı mıydı? Laf anlamıyor musun? Karanlıktı dedim sana. Koyu renk olmalı üstündeki. İri yarıydı. Sadece bunu fark edebildim. Yapılı bir herifti. Bu vagonda tam 49 adet yapılı herif var. Kompartmanlarda iri yarı adam mı aradın? Delirdin mi sen? Bu herifi bulmalıyım. Marcel büyük bir ihtimalle o askerlerden biriydi. Başka kim böyle bir şeye cesaret edebilir? Bir seks manyağı olmadıkça. Ne yapabilirsin ha? Karıma hangini saldırdı diye mi soracaksın askerlere? Belki. Marcel, başımızı belaya sokma. Bir iki günümüz kaldı şu trende. Allah aşkına makul ol. Farz et ki SS'lerden biri. Benim, dedi. Dövemeyeceğine göre adamı. Kim demiş dövemem diye. Öyle bir şey yaparsan 9 gündür çektiğimiz eziyet sıfırlanır. Romanya hapishanelerinde çürürüz. Hatta SS subaylarına bulaştığın için belki de Almanya'ya gönderiliriz. Bir çalışma kampına. Sana kamp hayatını bir kere daha anlatayım mı? Belki de seni dövmem gerekiyor, dedi Marcel. Deli misin sen? David itip yürüdü Marcel'ı. Allah'ım, bütün belalar niye beni buluyor diye düşündü. Acaba şabat dualarını yapamadığım için mi? Bükreş'te durduklarında yolcular kompartımanlardan dışarı fırlarken SS subayları halt halt diyerek yürüdüler koridorda. Ne istiyor bunlar diye sordu kadınlardan biri. Önce onlar inecek, vagonu çözeceklermiş. Biz daha sonra. Vagon çözüldükten sonra başka perona çekileceğiz, dedi Ferit. Hey Marcel, duymadın mı nereye gidiyorsun? Tuvalete. Marcel gitti. Çıkış kapısının yanında durdu. Askerler aralarında konuşup gülüşerek geldiler. İşlerinden bir tanesi eliyle işaret yaparak kendi dilinde aşağı inme, sonra dedi. Şirin bir gençti. Marcel anladım anlamında kafasını salladı. Askerlerin arasında en iri yarı olanını tespit etti. Şirin Alman önce indi. Arkasından bir diğeri ve sonra iri yarı olanı. Marcel ayağını uzattı. Çelmeye takılan asker kafa üstü düştü merdivenlerden. Arkasından gelen de ona tosladığı için düştü. İkinci düşenin silahının yuvarlanırken iri yarı olanın boynuna battığını gördü Marcel. Tuvalete koştu, girdi ve kapıyı kilitledi.